Merhabalar, ben Zeynep Akçay. Bir süre önce eşim Orçun Nişli ile Anytown Garage Sale Monsters isimli bir oyun geliştirmeye başladık. Oyuna paralel bir şekilde Serbest Oyun İmalatı adıyla bir de podcast yayınlıyoruz. Bu podcast'in ana bölümlerinde Anytown'un üretim süreçlerini anlatıyoruz. Şu anda dinlediğiniz buçukluk bölümlerde ise Anytown'un anlatısını oluşturacak çocukluk hikayelerini arıyoruz. Hepimizin geçmişinde iz bırakan karakterler, saçmalıklar, delilikler, korkular ve mutluluklar Anytown'un anlatısında yer etsin istiyoruz. Bu bölümde çocukken baktığımız hayvanlar veya koruduğumuz, sorumlu olduğumuz kişilerle ilgili anılarımız üzerinden anlatıda bağlanma ve empati konularını konuştuk. Ayrıca bu konular üzerine yakın zamanda bitirdiğim doktora çalışmamı da paylaştım bu bölümde. Hazırsanız başlıyoruz. İlk defa bu bölümde hiçbir anı kaydetme fırsatımız olmadı maalesef.
Evet, ama en azından bir dinleyicimiz bize bir tane kayıt yolladı. Teşekkür ediyoruz kendisine, Yiğit Türkmen.
Yiğit, kurtarıcı oldun gerçekten. Çok da değişik bir anısı var. Yani bir anıdan çok aslında bir durumu anlatmış çocukluğuyla ilgili. Bunlar işte sokakta falan top oynarlarken bir dede varmış ve çok güler yüzlüymüş. Böyle arkadaşlarına, kendisine şekerler verirmiş falan. Çok nur yüzlü bir dedeymiş kendisi. Ama bir de tıpatıp aynısı olan bir başka dede daha varmış. Bu da o dedenin tam tersi. Somurtkan, sinirliymiş falan. İşte sürekli takma dişlerini çıkarıp korkuturmuş çocukları. Bu dede aynı kişi miydi? Bir işte güler yüzü, bir somurtkan mıydı? Yoksa iki farklı dede mi vardı ama niye bu kadar birbirlerine benziyorlardı? Bu soruları hala yanıtlayamamış.
Belki senin kardeşlerin gibi ikizlerdir.
Olabilir. Ya belki de Yiğit her gördüğü sakallı insanı dede zannediyordur. Bunu da dalga geçmek için söylemiyorum. Çünkü ben de bayağı dedemi tanımıyordum küçükken.
Öyle mi?
Evet. Köyde yaşıyordu. Ve işte camiye yakındı evleri. Biz de evin önünde oynarken falan bir gün cami dağıldı. Ve ben böyle hiç tanımadığım adamların önünde durup sırf sakallı takkeli falan diye dede zannettim. Böyle boş gözlerle bakıp geçmişlerdi.
Oo, ne çok dedem varmış falan gibi mi böyle?
Ya yok, hayır, dedem geldi zannedip adamın önüne çıkıyorum ama adam yürümeye devam ediyor falan. Hani bir süre sonra başka bir hani sakallı takkeli adam geliyor. Camiden çıkan adamlar hepsi yani beyaz sakallı takkeli falan oluyor. Yani tanıyamamıştım kendi dedemi.
İyiymiş. Aslında bu biraz yüzbelliğin iyi olmamasıyla ilgili bir şey değil mi?
Ya evet. Yani yüzbelliği çok zayıf bende. Bu izlediğimiz belgeseli hatırlıyor musun? BBC'deki.
Evet, yüz belgeseli. Hatırlıyorum tabii ki.
Neydi? The Face miydi? Öyle bir başlığı vardı. Orada işte şey diyordu mesela. Tamamen bu yetisi kaybolmuş insanlar var. Kendi çocuğunu, işte annesini falan tanıyamayan insanlar var.
Evet, hatırlıyorum.
Onun da sebebi şey. Algılıyor. Beyninin görsel algı bölümünde bir sorun yok ama yüzleri sakladığı bellekte ya bir hasar var ya o bellekle olan bağlantısında beyninin bir hasar var ve o inventory'den
doğru yüzü çıkaramıyor.
Envanterden işte oradan doğru yüzü çıkaramıyor.
Bir de şey de vardı, hatta ben onu da hatırlıyorum. Mesela bir tane hastayla görüşüyorlardı. Bir kaza geçirmiş. Kazadan sonrasında annesini babasını tanıyor, farkına varabiliyor ama sanki gerçek anne baba değilmiş de sanki başka birileri annesinin babasının yerine geçmiş gibi zannediyor. Bu da mesela şeyle alakalı, zihninin o yüzleri kaydettiği bölümüyle duyguları kaydet bölüm arasındaki bağ kopmuş adamın. Ve annesi olduğunu fark edebiliyor. Ama normalde biz bir annemizi mesela tanıdığımız zaman hemen arkasından zihnimizin duygusu olan bölümü de triggerlanmaya başlıyor.
Ona yani duyduğumuz işte sevgi, işte nefret, neyse artık o tarz duygular harekete geçiyor ve dürtüsel bir tepki gösteriyoruz.
Evet, yani ve o bağda koptuğu zaman aslında anneni tanıyabiliyorsun ama annenle olan duygularını geri çağrıştırmadığı için o yüz sanki sana şey gibi geliyor. Ya evet, bu anneme çok benziyor. Tıpatıp aynısı bir insan. Ama Hani
Annem
bu
değil.
gerçek annem olamaz çünkü ben de o hisleri uyandırmıyor, o şefkati ya da çocukluğumdan kalma korkuları ya da neyse geri çağrıştırmıyor. Kesinlikle burada bir yanlışlık olmalı diyor ve hani onların sahte olduğunu düşünmeye başlıyor.
Evet, aslında evrimsel olarak zor bir duruma sokuyor çünkü işte bebekler anne babasını tanıyabilmeli ki kime güveneceğini bilsin, tabii güvene dayalı bir ilişkileri varsa ya da işte ebeveynler de döllerini tanıyabilsinler ki koruyup kollayabilsin, devamını sağlayabilsinler.
Evet, özellikle işte evrimsel olarak tam da anlattığın gibi ailemizde olan dostla düşmanı birbirinden ayırt edebildiğin
Evet.
doğal seleksiyon anlamında bizi hayatta tutan sırf yüzleri kaydettiğimiz beyinimizin özel bir köşesi var ve bu bile başlı başına enteresan bir
Tabii
konu bence.
yani evrimsel olarak devamımızı sağlamakla birlikte ya yani muhtemelen naratif anlamda da bu kadar yüklü olmalarının sebebi böyle bir şeye bağlanıyor. Bir yüz gördüğümüzde naratif olarak duygular çağrıştırıyor. Karakter tasarlarken animasyonda mesela bu şeylerden çok yararlanıyor. Temel şekillerin insanlarda yarattığı duygulardan, yok işte sivri uçlu şekiller kullanırsan daha sinsi karakterler oluyor. Yuvarlak şekiller kullanırsan
Daha
daha
sevecen karakter.
sevecen veya daha yakın, sevimli karakterler oluyor vesaire. Karakter tasarımında çok önemli.
Bir de şey de var tabii. Yani biz aslında insanlar olarak hep anlatıda, bu illa işte oyunlar ya da filmler olmak zorunda değil. Yani ta edebiyattan tut en eski bütün sanatlara, aslında anlatının özünde biz hep insanı konuşuyoruz. Yani insan olmayan bir şeyin anlatısını kuramıyoruz. Bu aslında bizim biraz empati yeteneğimizle de alakalı muhtemelen. Biz insan olan şeyle ancak bir ilişki kurabiliyoruz hayatımızda ve anlatılarımızda insanın olmadığı bir şeyi çok tahayyül edemiyoruz. Yani mesela bir Tetris oyununu hayal edelim. Yani Tetris oyunundaki abstrakt karakterlerin bir anlatısından bahsedemiyoruz. Çünkü insan değiller. Bir şeyi aslında anlatabilmek için bile bir şekilde insan değillerse bile insansılaştırmak zorundayız
Evet,
aslında.
tabii özellikle çizgi filmlerde antropomorf dediğimiz işte insan karakteri vermek bütün hayvanlara, eşyalara.
Evet, özellikle çok yüz öğeleriyle aslında, yani yüzün yapabildiği şeyler, konuşabilmek, yüz ifadelerine sahip olabilmek gibi kavramlarla
Tabii.
aslında dilleniyorlar. Anlatısal bir özelliğe kavuşuyorlar.
Aslında başlangıçta sorduğumuz soruya bağlayacak olursak hayvan besleme deneyimi, işte hayvan beslediniz mi vesaire. Beslediğimiz hayvanları da bayağı insansılaştırıyoruz. Ne bileyim, isim veriyoruz, ailenin bireyi gibi algılıyoruz.
İnsanmış gibi
Evet
konuşuyoruz.
evet anlıyorlar muhtemelen, hani bir kısıtlı anlamda ama bizim konuştuğumuz gibi dil konuşarak değil.
Evet, aslında biraz koşullanmaya dayalı. Yani sürekli sen aynı ses tonuyla ve aynı vurguyla benzer şeyleri söylediğin zaman benzer reaksiyonları arkasından yaşadığında deneyimsel olarak hayvan da koşullanmış oluyor tabii ki ve impact'e yol açıyor, bir etkiye yol açıyor ve biz de onları ona tepki gösterdiğine dair bir mutluluk yaşıyoruz. Sen bu arada hiç hayvan besledin mi?
Ben besledim. Besledim ama
Çok şaşırdım
beslemişim.
böyle. Ben mi ya? Bir
Evet
arkana dönüp
evet.
bakmadığın kaldı.
Beslemişim gibi gelmiyor. Neden diyeceksin? Çünkü ya hiç hatırlamıyorum. Biraz sorumsuzmuşum galiba. Bilmiyorum, hiçbir ağırlığı yoktu bende.
Ne beslemiştin?
İki tane kuşumuz vardı. Bir de balık vardı galiba.
Galiba.
Onu bile hatırlayamıyorum. Ya Kadıköy'de bir hayvan pazarı vardı. Bir gün muhtemelen dolaşmaya çıkmışken bir pazar günü, hafta sonu. Herhalde şuradan kuş alalım falan diye. Aldık kuşları. Sonra işte balkona çıkardık bir gün. Gittiler. O kadar yani, çok
Çok
silik.
küçükken mi yaşadığım bir deneyimdi?
Yok ya, ilkokuldan sonra 12-13 yaşlarında herhalde. Yani aslında şey, balık beslemeyi istemiştim, böyle akvaryumları falan çok özeniyordum ama büyük akvaryum almadı annemler. Ya bilmiyorum, belki ben de çok ısrar etmedim. Böyle Japon balığı, yazık, böyle minnacık fanusta yüzen bir balığımız vardı. O da öldü herhalde, yani hatırlamıyorum.
Öldün dahi hatırlamıyorsun.
Evet, hatırlamıyorum.
Neyse, Siyami'yi hatırlıyorsun en azından baktığın hayvan olarak.
Siyami, kedi olan değil mi? Şu hani Siyam kedisi.
Evet, yani Siyami bu arada benim daha doğrusu çok uzun yıllardır beraber yaşadığım kedim.
Evet.
Zeynep de dolaylı yoldan benim aracılığımla.
Evlatlık edindim. Peki yani sen hani bu sokakta baktığın kediler, köpekler dışında hayvanın oldu mu hiç?
Bir sürü sokakta hayvan baktım. Önce onunla başlamak lazım. Çocukken kedi köpeklerin hepsine çok bayılıyordum ve ailem, annem özellikle aşırı karşıydı herhangi bir şekilde kedi ve köpekle iletişim kurmaya. O yüzden yani sadece sokakta bir hobi olarak kalıyordu benim kedi ve köpeklerle olan iletişim. Sonrasında bir balık baktım. Ona izin verdiler en azından. Daha doğrusu 4 tane balığım vardı. 2 Japon, 2 çöpçü balığım. Japon balıklarımdan biri mantar oldu. Sonra diğerine de bulaştırdı ve ikisi de öldüler ardışık olarak.
Of.
Böyle kibrit kutusunda gömdüğümde hatırlıyorum. Böyle tabii travmatik bir
Ay.
anım da var. Sonrasında çöpçü balıkları da etkilenecek diye korktuğum için annem onları komşuya verdi. Komşuluğun balıklarının daha büyük. Seninki gibi benim de öyle küçük bir akvaryumum vardı. Havalandırılmayan, muhtemelen
Ya o
zaten ondan mantar
zaten
oldu.
yanlış şey ya, yanlış fikir.
Evet, yani biraz ailelerin cahilliğinden de kaynaklanıyor muhtemelen
Ailenin
ama.
cahilliği, satanın da cahilliği, işte para hırsı, neyse artık. Havasız suda nasıl yaşasın o
Evet,
kadar
dört
balık?
tane balık
Dört
ya,
tane bir
hayır
de
bir tane
yani.
de değil ya. İşte iki tanesi öyle komşuya gitti, diğer ikisi öldü, öyle bir anım var ama asıl ondan da enteresanı, bir tane ipek böceği bakıyordum.
İpek böceği.
Evet.
Bakılıyor mu ipek böceği?
Bakılıyor
Ne
şöyle,
yapılıyor?
benim yaşımda bilmiyorum, hala yoktur herhalde artık öyle şeyler. Ama özellikle işte İzmir'de bizim okulun orada iki tane hayvan çok popülerdi. Sürekli belli amcalar geliyorlardı, okulun önüne tezgah açıyorlardı ve ipek böceği ve şey satıyorlardı, civciv satıyorlardı. Kötü kültürler aslında, onun da bambaşka yanları var. Şimdi ne kadar girmek gerektiğini de bilmiyorum ama işte civcivleri böyle kanserojen garip boyalarla
Boyuyorlardı değil mi?
boyarlardı,
Mavi
evet.
mavi falan.
İpek böceği de satıyorlardı. Aynı şekilde hatta normal satanlar vardı. Bir de üzerine ekstradan renkli boyayanlar vardı ki o daha da kötü. Çünkü o hayvanlar, ipek böceği dediğimiz hayvan, deri solunumu yaparak
Of.
yaşayan bir hayvan. O yüzden üzeri boyandığı zaman çok doğal olarak çok uzun süre yaşayamıyor. Neyse, ben ama Allah'tan beyaz renkli, yani hiç boyanmamış normal klasik bir ipek böceği almıştım. Ve böyle uzun bir süre baktım. Gerçekten baktım dediğim, şimdi tabii nasıl bakılır ipek
Aynen
böceğine
yani,
diye
isim falan
düşüneceksin.
verdin mi mesela?
İsim vermedim. Çağırmıyordum. Çağırınca gelmediği için tabii ki doğal olarak. Ama asıl tabii yani bakmak dediğin şey, aslında hayvan bakmak dediğin şey de hani bakım dediğimiz şey aslında. Onu beslemek, onun problemleriyle ilgilenmek, yaşadığı alanı temizlemek vesaire gibi şeyler. Bunları yapıyordum. Dut yapraklarıyla özellikle beslenen hayvanlar, ipek böcekleri ve inanamazsın bir gün içerisinde ne kadar dut yaprağı
Ne
yiyebileceklerine.
kadar yiyordu mesela?
Yani bilmiyorum ama yani ağacın büyük bir kısmını yolmuştum. Bizim o taraflarda böyle bir parkta dut ağacı yakalamıştım. Ama gerçekten buzdolabında falan bekletiyordum, yani yapraklar şu olmasın diye, bozulmasın falan diye. Neyse, uzun bir süre böyle besledim hayvanı ve gerçekten kozalı
Koza.
ördü. Koza ördü, evet. Ve o kozanın içine yerleşti ve bir süre daha öyle kaldı. Bir süre sonra o koza da çatladı ve içinden kelebek olarak çıktı. İlk başta biz kısa bir süre uçmadı. En sonunda da gerçekten uçarak evden gitti.
Çıktığı anı hatırlıyor musun
Tabii
yani?
tabii
Oha.
hatırlıyorum. Hatta işte çıktıktan sonra bir süre kaldı. O kaldığı süre boyunca yumurtladı. Böyle siyah siyah boncuk şeklinde
Ele.
yüzlerce
Ele.
yumurtası vardı. Ve ben onu çıkıp uçtuktan bir gün sonra eve döndüğümde, yumurtaları ne yapacağım diye düşünememe fırsat kalmadan kutunun yok olduğunu fark ettim ve panikle etrafta soruşturmaya başladım. Kutum nereye gitti, işte burada kutu vardı falan diye. Anneannem bize ziyaretteydi ve anneannem onları susam zannedip, çöp
Susam.
zannedip, bir şeyleri yemişiz de susamları kalmış zannedip çöpe atmış. Sağ olsun
İyi
öyle bir
bari
şekilde.
yemeğe koymamış. Ya da ağzına atmamış, simidi susamlarını yersin.
Ya büyük
Şöyle
ihtimal tam susam da değil. Ne
bandıra
deniyor? O siyah susam değil de
bandıra. Çörek otu.
çörek otu. Çörek otu zannederek aynen çöpe atmış.
Neyse
Öyle bir
yani, çöpe atılmakla muhtemelen bir şey olmamıştır. Yani yaşayacakları vardıysa orada da yaşamışlardır.
bilmiyorum artık.
Vay be, ipek böceği ha.
Sonrasında da kedi köpek çok bakmaya aslında devam ettim. Tabii daha çok üniversiteden sonra, kendi evime çıktıktan sonra biraz aile evinden uzaklaşıp biraz da kendi paramı kazanmaya başlayınca, sokakta gördüğüm işte kedi köpekleri, hasta olanlara yardımcı olmaya ya da işte doğum yapanları gördükten sonra kısırlaştırmaya, götürmeye falan başladım.
Şimdi oyunla bağlayacak olursak, aslında oyunda da bir köpek ve kedi var. Oğut, yani Yulaf köpeğin adı ve
Venox.
Nox karakterlerin taşındığı evin sahibi aslında.
Evet, yani o
Evet.
aslında eve taşındıklarında kediyi orada görüyorlar. Biraz da mistik bir şekilde yani o
Evet,
kedinin
Nox
de.
zaten Latince'de gece demek.
Evet,
Siyah bir
siyah
kedi,
tüylü bir, evet,
simsiyah bir
kedi.
kedi. Köpekle veya işte kediyle belki yaşanabilecek maceralar var. Bir bağlantı kurmamızı sağlıyor.
Aynen, aslında onlar üzerinden bir çocuk olarak ilk sorumluluklarımızı deneyimliyoruz. Bir köpeğe bakma, bir kediye bakma deneyimi aslında, yani onların ihtiyaçlarını karşılama ve onlarla arkadaşlık etme deneyimi. Hatta özellikle köpek tarafından baktığımız zaman, hani köpek daha hareketli, meyilli bir hayvan olduğu için bambaşka bir şey aslında. 8 tane karakter deneyimi tasarladım işte. İnek olabilmek, punk olabilmek vesaire gibi. Köpek dostu olmak da aslında bunlardan bir tanesi. Yani oyunda uzun süre bambaşka bir deneyim içerisine sürükleyebilecek bir karakter biçimi aslında. Tamamen arkadaşlarından bile ötede en yakın dostunun köpeğin olması
Yoldaşın,
hali. Yoldaşın olması
köpeğinle
hali,
beraber
evet.
oynamak bu oyun gibi bir çatal da var
Evet, aynen öyle.
anlatılar içerisinde. Aynı şekilde kardeş de aslında bir sorumluluk ve bakım gerektiren bir duruma sokuyor seni. İşte oyunda mesela annenin bir 6. aydan sonra gitmesi gerekiyor. İşte gidebiliyor
Evet.
daha doğrusu. Bu durumda kardeşinden sen sorumlu oluyorsun.
Evet, aynen öyle. Bir yerde anne bir iş nedeniyle şehir dışına çıkabiliyor uzun soluklu bir ay süreyle. Ve o sürede eve bizim bakmamız gerekiyor ve kardeşimizin sorumluluğu da üzerimize kalıyor.
Bak bununla mesela daha fazla bağlantı kurabiliyorum ben. Yani bir oyuncu olarak düşündüğümde. Çünkü ben de küçüklüğümde kardeşlerime bol bol bakmıştım. Çok uzun süreli değil böyle bir ay boyunca gitmediler de. İşte ben de mesela ilkokuldaydım. Mesela akşam çıktıklarında falan bize şey gelmezdi.
Bebek bakıcısı.
Bebek bakıcısı gelmezdi. Ben bakardım. Sorumlu olurdum kardeşlerimden.
Bebek bakıcılığı yapıyordum.
Evet, babysitterlık yapıyordum. Bizim de çok komik oyunlarımız vardı böyle kardeşlerimle. Role playing oynuyorduk beraber. Bir çocuk işte sokak satıcısı oluyordu. Sakız satıyor. Ve sesimizi de incelte incelte konuşuyoruz. Gidiyor. Kardeş, benim sakızım var. Alır mısın? Falan yapıyor. Öbürü de geliyor. Sen bildiğin kardeşim olur musun? Diyor. Biz böyle kardeş oluyoruz. Beraber yaşamaya başlıyoruz. Böyle bir oyunumuz vardı yani. Böyle bir tekrar
Of.
eden paternimiz vardı.
Yani o Yeşilçam filmleri ne yer etmiş ya. Bir jenerasyonu mahvetti zaten yani o filmler.
Ya aslında şey sonradan tabii bazı şeyler anlama kavuşuyor bu film çalışmaları falan yaparken. İşte Stanley Cavell'ın The World Viewed diye bir kitabı var. 70'lerde yazmış aslında ta. Türkçesini dünyayı görmek diye çevirebiliriz herhalde. Yani filmlerle işte nasıl bağlantı kurduğumuz konusunda güzel şeyler söylüyordu. Mesela bir film izlerken o izlediğimiz şeyi belleğinde kendi geçmişimmiş gibi yer ediyor. Yani onu kendi belleğinin bir parçası olarak tutuyorsun. Hatırlamaktan bahsediyor hatta. Yani bizim daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi izlerken onu hatırlamış gibi oluyoruz. Öyle bir yeri oluyor ki bellekte. Yani çok nörobiyolojik bir yaklaşım değil aslında daha ontolojik yani filmlerin hani felsefi olarak nereye oturtulması gerektiğinden bahsediyor. Ama bu bellekle olan ilişkisi açısından filmleri gördüğümüzde nasıl bir deneyim yaşadığımızla ilgili güzel bir çıkış noktası oldu benim için sonrasında.
Evet, yani aslında şey gibi değil mi? Biz bir filmi de deneyimlediğimiz zaman başka insanların da yani dışarıdan üçüncü bir şahıs olarak birinin hayatını da gözlemlediğimiz zaman empati ilişkisi üzerinden her şeyi yürüttüğün için gerçek olmak ve sanal olmak, kurgulanmış olmak arasındaki çizgi kayboluyor aslında o anlamda.
Empati deyince zaten orada bir duralım çünkü benim doktora çalışmam tamamen buradan çıkan bir çalışma. İşte zihin kuramı, karakter özdeşleşmesi, etkileşim, animasyon vesaire. Nereden başlayayım? Zihin kuramı.
Evet, zihin kuramından girdin.
Oradan girelim. Zihin kuramı gelişimsel psikolojide kabul görmüş bir kuram. Theory of Mind adıyla geçiyor. 3 yaşına kadar insan beyni başkalarının senden farklı tahayyülleri, amaçları, motivasyonları, istekleri, zevkleri olduğunu algılayamıyor.
Senin farklı bir birey olduğunun farkına varamıyor aslında.
Evet, 3 yaşına kadar çocuk eğer bir şeyi seviyorsa bütün dünya onu seviyor. Çocuk bir şey biliyorsa bütün dünya biliyor. Bilmiyorsa da bütün dünya bilmiyor. Ya kendisiyle hani başka zihinler arasında bir ayrım yapamıyor. 3 yaşından itibaren bu yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Önce isteklerinin farklı olabileceğini, zevklerinin farklı olabileceğinin farkına varıyor. Sonra işte onun bildiği şeyleri başkasının bilemeyeceğinin farkına varmaya başlıyor. Böyle aşama aşama gelişiyor ve yani belli bir yaşa varınca tamamen artık hani o farklı bir birey, ben farklı bir bireyim. Başka düşüncelerimiz, davranışlarımız, motivasyonlarımız olabilir
Hatta
noktasına.
farklı hislerimiz bile olabilir.
Farklı hislerimiz olabilir noktasına geliyor. Tabii empati ile bu çok bağlantılı. Zihin kuramı ne kadar gelişmişse,
Çocuğa ne kadar iyi yerleşirse.
evet, ilerideki empati becerileri de bu kadar gelişebiliyor. Biyolojik gelişiminin yanı sıra sosyal olarak da desteklenebilecek bir
Evet,
durum.
sosyokültürel de bir konu yani aslında.
Aynen. Şimdi ben ne yaptım bu çalışmada? Karakterlerle etkileşime girebildiğim bir animasyon deneyiminde, karakterlerle etkileşime girmediğim bir animasyon deneyimine oranla daha mı iyi anlarsın karakterlerin duygularını, düşüncelerini, hislerini diye bir araştırma yaptım ve iki versiyon oluşturdum. Aynı olay akışıyla biri etkileşimli, biri etkileşimsiz.
Bo ve Di adlı iki karakter yarattın değil mi?
Evet, Bo ve Di karakterlerinin aslında bir de Biz var orada. Hiç
Evet.
yazık adı bile geçmiyor ama bütün olayı tetikleyen karakterlerin karakter. Ne oluyor? İşte bu Beast karakteri enstrümanlar getiriyor. Bir boya veriyor, bir diye veriyor. Daha doğrusu etkileşimli de ortaya bırakıyor. Çocuklar kime vereceklerine karar veriyorlar. Etkileşimsiz de
Beast otomatik olarak gelip birine veriyor.
Evet, otomatik olarak geliyor, veriyor. Sonra aralarında değişerek enstrümanı çalıyorlar. Bo mesela trompeti çok iyi çalıyor. Gitarı çok kötü çalıyor. Trompeti çaldığında ha çok güzel çaldın falan diyor. Kendiyle gurur duyuyor, böyle seviniyor. Gitarı kötü çaldığında batırdın falan diyor işte. Kötü bir ifadesi oluyor.
Daha çalmak daha istemiyor.
Aynen, bir daha verdiğinde almak dahi istemiyor. Veya işte mikrofon geliyor, mikrofonla çok kötü şarkı söylüyor, çok kötü ses çıkarıyor falan. Ama yani farkında değil kötü şarkı söylediğini, ha ha falan yapıyor işte mikrofonu verirken. Bir daha mikrofon geldiğinde de aynen söylüyor.
Kötü çalsa da yine de devam ediyor.
Seviyor yani, farkında değil kötü söylediğini, ya da farkındaysa da umurunda değil. Neyse, sonuç olarak böyle farklı karakterler farklı enstrümanları güzel çalıyorlar ve bunun sonucunda onu dinleyen karakterler de tepkiler gösteriyor. İşte Dee mesela Bo şarkı söylerken ellerini kulaklarına götürüyor. Falan yapıyor. Yani rahatsız
memnun
oluyor.
Memnun olmadığını belirtiyor.
Mutsuz oluyor. Ve işte bunu deneyimledikten sonra çocuklara sorular sordum. Bo gitar çalarken iyi mi çalıyor, kötü mü çalıyor? Dee mutlu mu, mutsuz mu? Bo mutlu mu, mutsuz mu oluyor? Duygularını ne kadar anlayabiliyorlar, ne kadar gözlemleyebiliyorlar?
Evet, yani aslında etkileşimli, etkileşimsize göre çocukların bu karakterleri anlayabilmesine, empati kurabilmesine etkide bulunabiliyor mu? Bunu ölçümlemek.
Evet, öyle bir hipotezle çıktım yola. Tabii bu hipotez doğrulanmadı sonuçta.
Evet, bu çok şaşırtıcı aslında bir sonuç oldu.
Yani etkileşimli ile etkileşimsiz arasında karakterlerin hislerini anlamak bakımından neredeyse hiçbir fark çıkmadı. Ama bir fark çıktı. Çok belirgin, bariz bir fark vardı. Bu da immersion alanında, yani filme bağlanma ya da filmin içine girme alanında etkileşimli etkileşimsize göre çok daha fazla bağlanma sağladı.
Peki bu immersion nasıl ölçüldü? Yani nasıl?
Şöyle, filmi izledikten sonra her çocuğa sorduğumuz sorular vardı. Filmi izlerken ya da deneyimlerken de bu görüşmeleri yapan kişi, bu arada 200'den fazla çocukla görüştük birebir, teker teker, bunu da söylemek lazım. Notlar aldı. Çeşitli çalışmalar yapılmış zaten bu alanda. Çocukların video oyunlarla ilişkileri bağlamında. Danimarka'da galiba yapılan bir çalışmada. Anaokulunda bir video oyunu oynarken çocuklar gözlem yapılmış ve bu video oyununa verdikleri tepkileri tarif etmişler. Bağlanma ne kadar artarsa işte video oyununda karakterlere verilen sesli tepkiler de o kadar artıyor. Mesela ses efektlerini veya karakterlerin söyledikleri come on falan gibi efektleri tekrar ediyorlar.
Yani çocuk olmaya gerek yok ki, ben gerçekten birçok oyun oynarken kendim de yaşıyorum onu yani bizzat.
Biliyorum canım, evet, tekrar ediyorsun sen. Ben de tekrar ediyorum bu arada. İçine girdiğin oranda gerçekten sesli olarak da tepki vermekler başlıyor. Tekrar etmek bir düzeyi. Bir üst düzeyi de oradaki karakterlere, yani onları muhatap olarak yanıt veriyorsun. Yani diyaloğa giriyorsun.
Evet, sanki yani bir şey yapamayınca ona kızıp işte ona niye yapamadığına dair sorular sormak falan gibi.
Evet, çocuklar karakterle gerçekten konuşabiliyorlar. Yaptıkları çalışmada ortaya çıkan bir şey. Bu bir kriterdi. Yani çocuk filme sesli tepki verdi mi? İkinci bir kriter, görsel odak. Ekrana sürekli baktı mı? Yoksa başka yerlere dikkati kaydı mı? Gözlerini odada gezdirdi mi? Yani görsel olarak ölçtük bunu. Çünkü dışsal bir şey olması gerekiyor. Belki oynarken kafasında başka bir şeyler geçiyordur ama gözleri ekrandaysa daha çok odaklandığını varsaydım. Bir üçüncü kriter de çocukların anlık tepkilerinin çok daha spontan, hesapsız olduğundan yola çıkarak varsaydığımız bir kriter. Sevdim mi sorusuna yüz ifadesiyle eşleştirilerek verdiği yanıt. Mesela canlı bir biçimde evet diyorsa bunu bir seçenek olarak koydum. Daha sönük bir şekilde evet falan, ayıp olmasın diye evet diyorsa bu bir seçenek, kriter olarak vardı. İşte sessiz kalanlar olabildi. Bir de hayır sevmedim diyenler de oldu. Onu da işte bir seçenek olarak koydum. Ya böylece bu üçünün birleşiminden puanlar verdim. Ama ne kadar gerçek bağlanmayı ölçtü, ne kadar ölçmedi sorusu burada çok önemli değil. Çünkü zaten iki homojen grubu karşılaştırdım. Yani evet, rastgele seçimle belirlenmiş, rastgele etkileşimli veya etkileşimsiz izletilmiş iki birbirine benzer grubu karşılaştırdığımda Bu gruplardan birinde etkileşimli olan da çok daha yüksek bir oran çıktı diğerine göre. Bu da bariz bir fark olduğunu gösteriyor oyun veya anlatıyla girilen ilişki bakımında.
Evet, burada zaten aslında biraz da doğal da tabii immersion dediğimiz içine girme durumunun daha yüksek çıkmasının. Çünkü aslında oyunlar ya da etkileşimli bütün medya başka bir içine girme durumundan da besleniyor aslında, doğrusal olan, düz deneyimlenen diğer iletişim kanallarına göre, değil mi?
Evet evet, tam olarak ludik narrative immersion farkına aslında işaret ediyor bu durum. Yani ludik daha oyunsal bir bağlanma diyebiliriz. Oyunun mekanikleri aslında sadece oyun değil. Marilor Ryan yine yazmış bu konuda, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Mesela bir keman çalarken yaşadığın o hareketleri doğru sırada, doğru oranda gerçekleştirmekten alınan bir haz var, bir bağlanma akış durumu var. Yani mekanik bir bağlantı.
Doğru icra etme halinde olmak.
Evet,
mı?
Yani onun üzerinde bir ustalık sahibi olma. Buna ludic immersion diyor. Yani
ludolojiden geliyor aslında.
Ludolojiden geliyor, oyunsal bağlanma. Ama işte dediğim gibi sadece oyun olan durumlarda değil. Narrative immersion'da, yani anlatısal bağlanmada, bir anlatının oluşturduğu zihin haline, zihin durumuna geçip kurmaca dünyada varlıyormuşçasına o karakterlerin başına gelecek şeylerle ilgilenmek anlamında bir bağlanma yaşamak. Yani o zihinsel dünyayı kendi kafanda yaratmak gibi anlatabiliriz.
Evet, aslında bu anlamda duygusal bir bağ oluşturmak.
Aynen, duygusal bağlanma da aslında anlatısal bağlanmanın bir parçası. Kabaca ludik ve narratif olarak ikiye ayırabiliriz. Yani bu çıkan sonuçlar da biraz belki anlatısal bağlanmadan çok ludik bağlanma yönünde etkisi olduğuna dair belirti olabilir. Ama tabii şimdi birbiriyle karşılaştırılabilmesi için iki anlatı tarzının da çok kısıtlı bir parçasını kullanabildik. Ne etkileşimli anlatıyı tamamıyla kullanabildim, ne de doğrusal anlatının özelliklerini, işte kamera açısını, sahnelemeyi, montajı kullanabildim. Çok ortaya aslında çekirdek bir anlatı çıktı ve bunu stilizasyon olarak, film dili olarak veya işte etkileşim dili olarak geliştirmedim.
Çünkü birbirleri kıyaslayabilmek için de bu biraz şarttı. Çünkü ne kadar birbirlerinden uzaklaşırlarsa o kadar o uzaklaştırdığın elementleri ne kadar doğru kullanıp kullanamadığın, evet, gibi başka faktörler de devreye gireceği için olabildiğince en minimal düzlemde bir tercih verdim.
Yani aradaki farkı minimuma indirme aslında. Narrative immersion ile ilgili Catherine Isbister diye bir yazar var. Çok önceden beri oyun çalışmaları yapan bir akademisyen aslında. How Games Move Us diye bir kitap çıkardı yakın zamanda. Yani oyunlar bizi nasıl etkiler gibi bir çeviri yapılabilir. Orada da oyuncu avatar ilişkisine bakıyor. Oyuncu kendi avatarını bir oyun içinde gördüğünde çok çeşitli hazlar alıyor bundan. Birincisi daha dürtüsel bir haz. Mesela bir snowboardcu kayarken o kayma anının etkilerini hissedebiliyorsun. Seslerini, atmosferini görüyorsun. İşte hareketleri, zıplaması, konduğundaki titreşimi, işte gamepad'de titriyor. Böyle çok dürtüsel, gerçekten primitif bir bağ kuruyorsun. Bu birinci bağ. İkinci bağ duygusal olarak kurduğun bir bağ. Onun yerine geçiyorsun. Onun yaptığı seçimleri aslında bilişsel bir bağ bir taraftan. Yani işte parkuru seçmek mesela, snowboardcu örneğinden devam edecek olursak.
Ya da nasıl zıplayacağına karar vermek. Oradaki
hangi
doğru zıplamanı anlar
hareketi
önünde
nerede yapacağına karar vermek. Bu bilişsel bir bağ. Emotif ya da işte duygusal olarak da snowboardcu olma halinden, hissinden etkileniyorsun.
Yani başarıyı kazanmak, orada birinci olmak, onun getirdiği işte ün, şöhret.
Evet, insanların hayranlıkla bakması, işte güzel kıyafetler giymek, snowboardcu kimliğiyle özdeşleşmek. Böyle bir etkisi olduğunu söylüyor oyunda.
Bu ikili düşünce biçimi aslında çok güzel. Yani bir anda güdüsel olan bir bağlantımızın olması, avatarlı bir yandan da düşünsel, duygusal olarak bir bağımızın olması çok güzel. Ama bir yerde de şey çizgisini çizmek gerekiyor sanırsam. Yani biz bu duygusal ilişkiyi oyunlarda kurmaya çalışırken ya da güdüsel olan ilişkiyi kurmaya çalışırken aslında kısıtlı bir ortama indirgeyerek mi yapmaya çalışıyoruz? Oyunların döngüsel olabilmesi için o döngü içerisinde gitgide o döngüyü daha iyi execute edebilme, daha iyi onu uygulayabilme yeteneği üzerine kurgulandığı için orada başka faktörleri de işin içine katmak zorundayız ve bu yüzden de daha basit indirgenmiş aslında. Basitleştirilmiş bir deneyim üzerinden o bağ, o iletişimi kurmaya çalışıyoruz aslında oyuncuyla.
Basitleştirilmek derken neyi kastediyorsun? Ne anlamda basitleştiriyorsun?
Yani şöyle düşünelim. Gerçekten bir kayak kayan profesyonel bir sporcunun yaşadığı deneyimler arasında çok fazla deneyim var. Oraya nasıl gideceğinden, kayak kayacağı yere, orada düştüğünde ıslanıp ıslanmayacağından tut. Tek başına kayak kayarsa ormanda kaybolabileceği ya da bir yere çarptığında yaşayabileceği ciddi bir travmayla yüzleşebileceği için daha düzenlenmiş bir rotada gitmekle daha tehlikeli bir rota arasında tercihler yapıyor olması bilgisayar olarak aslında birçok daha farklı gerçeklikle yüzleşirken biz oyunlarda bunları olabildiğince basite indirgemeye çalışıyoruz. Çünkü bunların hepsini birden bütünsel olarak bir döngü içerisinde sunup onun üzerinden bir mastery sunabilmek daha güç. Bunlar eklense bile aslında gözümüzden kaçan gerçekliğe dair birçok fark olacaktır. Biz etkileşim derken aslında birkaç tip etkileşimli mecradan bahsediyoruz. Birisi etkileşimli deneyim. Daha çok bir anlatı ya da bir hissiyat üzerine kurgulanan bir mecrayken oyunlarda dediğim gibi daha çok bir döngüsel ve döngünün uzmanlaşması üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ya da simülasyonlar gibi en gerçekçi olmayı amaçlayan ama o en gerçekçi olmayı tabii ki şu anda günümüzün teknolojik koşullarıyla başaramayan yazılımlar da etkileşimli olduğunu düşünürsek burada oyunlar diğerlerinden kavramsal olarak ayrılıyor ve burada yine aynı nedenlerden dolayı basitleşmek zorunda kaldıklarını düşünüyorum.
Yani stilize ediyor aslında bir nevi bir deneyimi ve bu deneyimden yola çıkarak tekrar ettikçe yeni bir anlam yaratan, belki yeni bir challenge sunan, yere doğru götüren bir döngü oluşturmak bir oyunun amacı.
Evet. Yani bir oyun tasarımcısı olarak biz bu amacı kayakçının gerçek ki o kayak kayarken yaşadığı kendi içsel dönüşümden farklı yöntemlerle tasarlamak zorundayız. Bir diğer söylemek istediğim şey de oyuncu ve avatar ilişkisinin bu iki boyutlu yaklaşım gibi başka anlamlarda da oyuncu ve oyunu düzleme oturtmaya çalışan farklı yaklaşımlar da var. Mesela en eski yaklaşımlardan bir tanesi muhtemelen Bartle testidir. Bu test oyuncu ve oyun dünyasını iki akslı bir düzleme yerleştiriyor ve oyuncunun oyun dünyasıyla etkileşimi ya da oyuncunun diğer oyuncularla etkileşim yoluna gitmesini farklı düzlemlere yerleştirip bunların çakışımından oluşan dört ayrı oyuncu davranışından ya da ruh halinden bahsediyor. Bir tanesi oyuncularla etkileşen socializer karakteri mesela. Yani oyunları sosyalleşmek için oynayan bir davranış biçiminden bahsediyor. Diğer insanlarla oynamak. Mesela işte atıyorum bir okey oyununu oynarken oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu aslında oyunun kendisiyle değil oradaki diğer oyuncularla etkileşime girmeyi ve onlarla sohbet etmeyi, onlarla başka diyaloglar oluşturmayı ve onlarla bir arkadaşlık oluşturmayı çoğunlukla hedefliyorlar. Ya da aynı şekilde diğer oyuncuları etkilemeye çalışan da bir karakter olabiliyor. Bir oyuncunun diğer oyuncular üzerinde üstünlük kılmaya çalışıyor, onları etkiliyor olmaya çalışması da bir oyuncu davranış biçimi ve bu oyuncu davranış biçimine killer olarak genelde adlandırılıyor. Yani aslında bir yandan oyunu yenmek için oynayanlar, mesela bir satranç oyununu dünya şampiyonu olmak için diğer herkesi yenip o oyunu oynayan en iyi insan olduğunu kendine ve diğer insanlara ispat etmek için oynayan oyuncu biçimine tarif ediyor.
Diğerlerini yenmek üzerine kurulu daha fazla.
Evet. Achiever'lar ise oyun dünyası üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Yani bunun en büyük örneği şey gibi düşünülebilir. Oyunda daha önce hiç kimsenin yapmadığı ya da çok nadir insanın yaptığı şeyleri yapmaya çalışan oyunculara Achiever deniyor. Yani mesela işte atıyorum yine okey üzerinden örnek göstereyim. Çifte giderek oyunu bitirmeye çalışmak genelde bir Achiever'ın yapmaya çalışacağı bir şey. Normalde çok kolay başarabileceğim bir şey değil ama eğer başarabilirsen gerçekten ben çifte giderek oyun bitirdim, çok zor olan bir oyun biçimini tamamladın diye kendini mutlu hissedebilirsin.
Yani kendi kendine challenge'lar da koyabilirsin.
Aynen
başta
öyle.
Başta söylediğin gibi.
Diğeri ise oyun dünyasını bir etkilenme aracı olarak kullanmak ki buna da explorer diyoruz. Kaşif oyuncu biçimi. Evet.
Oyunu keşfeden.
Bunlar da genelde oyunun ludolojik ya da narratif olan dünyasını keşfetmeye çalışan, oyunu bitirmek için oynayan ve oyunun bu deneyiminden mutlu olan ruh halini temsil ediyor. Tabii Bartle testi biraz eski bir test ve aslında birçok şeyi de kapsayamıyor. Oyun dünyasına dair bazı şeyleri de aslında kural dışı bırakmış oluyor. Sadece bu düzleme yerleştirmeye çalışmak. Mesela sandbox oyunlar ya da işte daha oyuncak vari, tam oyun olarak tanımlanamayan ama daha oyuncak olarak oyun dünyasına yerleşmiş oyun tanımları burada çok değerlendirilemiyor maalesef bu dört düzlem içerisinde. Ama genel düzlemde baktığımız zaman birçok şeyi kapsayabiliyor.
Şimdi bizim aslında Anytime'da biraz explorer yani keşif modu ön planda olacak gibi. Bir karakterle özdeşleşerek o karakterin yaşadığı maceraları yaşamak, yaptığın seçimlerden etkilenen hayatını yaşamak gibi özetleyebiliriz.
Evet, yani hatta oyunda karakterimiz isimsiz bir karakter olacak. Adı You diye geçiyor olacak.
Sen,
sen
yani.
Olacak aslında.
Evet.
Cinsiyetsiz, kendin kafanda nasıl bir cinsiyet çiziyorsan aslında o cinsiyette olan, kendin nasıl davranıyorsan onun sonuçlarını yaşayan, hatta yani 360 günü, bütün bir yılı tek tek gün be gün yaşayıp onun verdiğin kararlarıyla kendi hayatını şekillendiren bir karakteri deneyimliyor olacağız. Ve amacımız zaten aslında onunla o iletişimi kurmak, o özdeşleşmeyi yaşamak. Yeni bir kasabada olması özellikle verilmiş bir karar. Yani genelde biz oyuncu olarak bir dünyaya girdiğimiz zaman, bir oyun dünyasına girdiğimiz zaman onunla ilgili hiçbir fikrimiz olmaz aslında. O dünya için yeni doğmuş bir bebeğizdir. Ve eğer protagonist oynadığımız karakter, ana karakter, eğer o dünya hakkında bir fikri varsa bu bizimle protagonist arasında bir ayrışmaya, bir uzaklaşmaya doğru bizi ittirir. Kolay ve anlamlı olan şey oyuncuyla beraber oradaki karakterin de ilk defa deneyimliyor olması bazı şeyleri ve o anda keşfediyor olmasıdır. Bizim oyunumuz için de bu geçerli. Yani aslında bir kasabaya yeni taşınan bir çocuğu oynadığımız için çok kolay bir şekilde onunla beraber biz de oradaki karakterleri, oradaki yaşayış tarzını, oradaki hikayeleri öğreniyor oluyoruz.
Evet, kasaba yeni de ailesiyle beraber taşınıyor. Ailesi yeni değil sonuçta.
Evet, aynen. Bu güzel bir soru aslında. Bu bir zorluk bir oyuncu için. Çünkü daha önceden bir karakterle bir deneyiminin olması o karakterin ve oyuncunun o konuda bir fikri olmaması uzaklaşmayı yaşatacağı için aslında biz daha önceden bu tarz şeyleri, ailesiyle ilgili olan şeyleri çok düşünmemiş bir çocuğu oynuyoruz. Ve o andan itibaren aslında ailesinin farklı düşünceleri, farklı hisleri, farklı yaşadıkları şeyler olduklarını ve onlarla farklı yöntemlerle başa çıktığını daha yeni yeni keşfeden bir çocuğu oynuyoruz. Aslında biraz yaşla da alakalı. Yaşın verdiği umursamazlık ve yeni olarak o empatisinin gelişiyor aslında. Tam da burada belki de Theory of Mind'la referans veriyoruz.
Yani büyümek dediğimiz şey, büyüyerek empati kazanmak dediğimiz durum da işin içine giriyor.
O yüzden burada oyun Theory of Mind üzerinden yeni bir anlam kazanıyor.
Tabii bu da uzun bir süreç gerektiriyor aslında. Aynı büyümenin gerektirdiği gibi oyunun da uzun bir deneyimi var.
Evet, yani oyun bir olgunlaşmaya dair bir şey anlatıyor olduğu için kesinlikle bunun bir emek sonucunda oluşması gerekiyor. Yani oyundaki karakterlerle, ailemizle, köpeğimizle, arkadaşlarımızla, artık kimlerle iletişim kuruyorsak onlarla farklı hikayeler deneyimlemek, onlarla bir bağ oluşabilmesi için bir süre gerekiyor ve bu süre ve dallanma da aslında çok fazla anlatısal anlamda parçacıklı olarak bir sürü hikaye gerektiriyor diyebiliriz. Bu biraz empatiyi, o aradaki empatiyi kurabilmek için zorunlu bir gereksinim. Her ne kadar üretimsel olarak bizim için işi daha zorlaştıran bir şey olsa
evet.
da. Bir yandan da böyle düşününce oyun 90'ların çocukluğuna referans veriyor ama o 90'lardaki oyunlar aslında çok da bizim böyle empati kurmamız için tasarlanmıyordu. Daha ludik, işte Street Fighter gibi, Mega Man gibi, işte Mario gibi, böyle daha hayal dünyasında kendimizi yeteneksel olarak içerisine ait hissettiğimiz bir deneyim olarak kurgulanıyorlardı ama bu böyle özellikle tam da aslında 90'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş farklı duygusal bağları da kurabileceğimiz anlatılar oluşturarak, oyunların içerisinde oluşturmaya başlayarak yavaş yavaş aslında oyun dünyasına girmeye başladı. O anlamda da aslında 90'ların oyun dünyasıyla ilgili bence özel bir yeri var.
Güzel bir konuya değindin. Oyunu oynayacak ya da işte bu podcast'i dinleyen insanların çoğunluğunu muhtemelen çocuklukları 90'larda, belki 2000'lerde de geçmiştir ama o civarlarda, hani o şey dönüşümü yaşamış bir kesim olacak muhtemelen.
Evet.
O yüzden de hani çocukluklarında oynadıkları oyunların onlarda neler hissettirdikleri, ne tarz oyunlar oynadıkları güzel bir damar olabilir bizim için.
Doğru.
Bir sonraki bölümün konusunu yapsak mı?
Olur, güzel. Çok da güzel.
Tamam, o zaman bir sonraki bölümün konusu çocukken oynadığınız oyunlar.
Çok güzel. Anlatacak çok şeyim var.
Evet, siz anlatmazsanız biz anlatıyoruz zaten.
Güzel, anlaştık.
Tamam. Çocukken hangi oyunları oynuyordunuz? Neler hissediyordunuz o oyunları oynarken? Ne isteyerek oynuyordunuz?
info@anytimegame.com adresine yazarak çocukluk anılarınızı bizimle paylaşabilir ve kim bilir, belki de oyunun bir parçası olabilirsiniz. Bir sonraki buçukluk bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.